Ayrım 11. Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 129. Gördü ama hiçbir şey açamadı. Hatta kaçtı adamdan. Dünden beri değişen iç aleminin münasebetsiz bir buzdağına toslamasından korkuyordu. Adam belki de herhangi bir iş vermeye hevesli değildi, sırf babasından dolayı o türlü konuşmuş olabilirdi. Zaten ne açacaktı elin yabancısına? Babasının fırkasından, hatta canciğer dostu bile olsa, kendisi için bir yabancıdan başka neydi? Merhaba dediğine pişman mı etmeliydi? Amma da yüzsüzmüş. Selam verdik, borçlu çıktık mı demeliydi illa? O günde her günkü gibi muhasebeden gelen fişler gereğince sevkiyatı yaptırdı. Ne türlü düşünürse düşünsün, yüreğindeki ümit kaybolmamıştı. Bir gün elbette gene görüşüp konuşacaklar, adam belki de soracaktı ne maaş aldığını. Öğleyin ve akşam kapıda her zaman çok heyecanla bekleyen karısına neşesi kırık gitti ama belli etmedi. Ne oldu kocacığım, gördün mü adamı? Görmedim, gelmedi ki. Karısının gözlerinde sönen pırıltı gözünden kaçmadı. Bundan sonra gelmezse ya, gelmez olur mu? Tüccar adam, iplik, bez üzerine iş yapıyor, mutlaka gelir. Adam geliyor, genç adamı yerinde bulamıyordu, durmuyordu ki. 100 lira maaşa yükselme ümidinin kırılmaması, hiç olmazsa bu ümitle mümkün olduğu kadar uzun uzun yaşamak için adamla burun buruna gelmekten kaçınıyordu. Bakkala daha şimdiden 10 liraya yaklaşmıştı borçları. Karısı gene eskiden olduğu gibi sabahları koluna sepeti takıp çarşıya iniyor, kocasının nasıl olsa geçeceği yeni işin sevinciyle alışveriş ediyordu. Maaşları artacak, sarı demirli pırıl pırıl karyola, ipek yüzlü mavi yorgan, misafirlere dağıtılacak lağusa şerbeti hayalleriyle dop dolu bakkala, kasaba, manava uğruyor, pek öyle ince eleyip sık dokumaya lüzum görmeden veresiye alışveriş ediyordu. Nesini düşünecekti? Maaşları 100 lira olmayacak mıydı? Henüz ne güllüye ne de alişleri açmıştı. Açmamıştı ama sevinç içini bir kurt gibi kemiriyordu. O gün kocası her zamandan başka, bambaşka eve gelip de müjdeyi verince artık kendini tutamadı. Alı al, moru mor Güllü'ye koştu. Haberin var mı Güllü? Yüzü hafif çiçek bozuğu kadın evinin avlusunu süpürüyordu. Neden? Benimkinden. Adam yemeğe davet etmiş. Babasının ahbabıymış. Bize 100 lira maaşlı bir iş verecek. Ama ne olursun kimseye söyleme. Benimki sıkı sıkı tembih etti. Geçenki meseleyi bilirsin ya. Güllü hiçbir şey anlamamıştı. Neden bahsediyordu? Adam kimdi? Boş gözlerle genç kadına bakıyor, sormaya fırsat bekliyordu. Öyle patırtıyla, öyle heyecanla konuşuyordu ki. Dur hele dur demeye mecbur oldu. Yavaş yavaş anlat. Arkandan attı mı geliyor? Durdu, yeni baştan ağır ağır anlattı. Demek yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyen gibi siz de elinize biraz para geçince bu mahalleyi tepeceksiniz. Genç kadın hakarete uğramış gibi irkildi. Ben değil, o dedi. Sonra da suçu kocasına yüklediğine üzülerek düzeltmeye çalıştı. Çıktığımız nerede bire Güllü, laf ola beri gele işte. Demek böyle. Yeni işi nerede kocanın? Daha belli değil. Bu akşam mı gidecek? Bu akşam. Gene başlamıştı. Maaşları artınca yarısını bir kenara artacaklardı. Kocası söz vermişti. Sarı demirli karyolayla ipek yüzlü mavi yorgan alacaktı. Öyle seviniyordu ki evinde doğuracağına. Babamı da getirteceğiz o zaman. Öyle göreceğim geldi ki babamı. Kızı, damadı varken ne diye ortalarda sürünsün değil mi? Hiçbirine değil, ille şu çocuğunun olmamasını içerliyordu. Ne diye herkes gibi gebe kalmıyordu. Hani bir gebe kalsa değil fukaralara sadaka, köpeklere bile ekmek adamıştı. Genç kadın geldiği gibi neşe dolu, deli deli gittikten sonra bile uzun uzun düşündü. İçini gene doğuramamanın hüznü kaplamıştı. Madem doğuramıyordu, o halde yanında gebelikten, çocuktan söz açılmamalıydı. Mahsustan mı açıyorlardı yani, ille şu en yakın arkadaşı? Avluyu sinirli sinirli süpürmeye devam etti. Evet evet, mahsustan açıyordu. Hiçbir zaman doğurmayacağını bildiği için. Yani ben senin gibi kısır değilim. Bak nasıl gebeyim, beni gör çatla patla istersen demek istiyordu herhalde. Ağlamak geçti içinden. Süpürgeyi bir tarafa fırlattı. Ne diye süpürecekti sanki? Tertemiz avluda koşup oynayacak çocukları olmadıktan sonra. Kocası için mi? Canı çıksın da öyle kocanın. Herkesin kocası nasıl gebe bırakıyordu karısını? Merdiveni çıktı, odasına girdi. Duvardan aynayı aldı. Yüzüne bakacaktı, vazgeçti. Canı sıkkınken çok çirkinleştiğini sanıyordu. tekrardan astı. Demek maaşları artınca bu mahalleden çıkmayı kurmuşlardı. Başına beyaz örtüsünü alıp avluya indi. Çıkarsa çıksınlardı. Ölmüyordu kimse onlar için ya. Kapıyı açtı, dışarı çıktı. Yolda rast geldiklerine meseleyi açtı. Kocası çok maaşlı yeni bir iş bulmuş diye kadın kabına sığmıyordu. Yakında mahalleyi de değiştireceklerdi. En son Aliş'lere uğradı. Aliş'in karısı Şaban'la illaki konuşmak istiyor diye küçük kızını azarlıyordu. Güllü'yü görünce bir can yoldaşı bulmuş gibi sevindi. Gel bacım, gel Allah aşkına. Şu kaltağın elinden bıktım usandım. Oğlan tepti yürüdü, bu hala peşinden koşmak ister. Kime çekti bu bilmem ki. Başka zaman olsa Güllü, sana kime çekecek der geçerdi. Ama şu süre bir dert ortağı lazımdı diyemezdi. O da yıllarca önce voy voy da babasını bırakıp çulsuz Aliş'in peşine takılmamış mıydı? Seninkilerden haberin var mı? Dedi. Kimden? Cemile mi? Ne olmuş? Anlattı. Bire beş katarak uzun uzun anlattı. Üstlerine Aliş gelmeseydi daha da anlatacaktı. Ne olduğunu, gene başlarına şeytanları niçin topladıklarını soran Aliş'e de yeni baştan anlattıktan sonra ne halleri varsa görsünler dedi. Aliş'in kafasında şimşek çaktı. Ulan desene ki bu da Avanta'nın yolunu buldu. Güllü'ye döndü. İnandın mı bu martavala diye sordu. Hangi martavala? Kocasının maaşının artacağı martavalına. Kocasının maaşı bu fabrikada artmayacak. Babasının bir ahbabı yeni iş verecekmiş. Çok maaşlı bir iş. Yalan. Dinime imanıma yalan. Bilir misin o ambar nedir? O ambara giren olur zengin be. Geçen gün saza gitmişler. Aldım haberini ben. Var mı sizin haberiniz? Aliş'in karısıyla Güllü bakıştılar. Tuhaf. Demek saza gitmişlerdi. İlle Güllü'nün canı müthiş sıkıldı. Demek kendisinden gizliyordu. Aliş devam etti. Hem de faytonla. Kadınlar büsbütün şaştılar. Faytonla ha? Elbette. Ne sandınız? Azıttı işi o. Ama kim ne derse desin çıkacak bir gün kokusu. Patlayacak başına kabak. Güllü adam akıllı fitili almıştı. Demek böyleydi. Demek artık kendinden saklıyorlardı. Kendinden sakladıkları bir tarafa karşısına geçip karnındaki çocuğuyla övünüyor, çatlatmaya kalkıyordu ha? Evinin yolunu tuttuğu sıra fabrikanın ikindi paydos borusu kalın kalın ötüyordu. Bakkalın önünde genç adama rastladı. Gözlerinin içi gülüyordu. Ayaküstü konuştular. Güllü'nün aklına genç adamın karısı geldi. Kadını gebe bırakmıştı. Utandı. Bir an kendini onunla yalnız hissetti. Derinlerden, çok derinlerden kendisini de gebe bırakabilip bırakamayacağı geçti. Büsbütün utandı. Genç adam onu hiç bu kadar suçlu görmemişti. Ne vardı? Niçin kızarıyordu? Gözlerine bakamıyor, bakışlarını boyuna kaçırıyordu. Üstünde durmadı. Baba dostuna gidecekti. Sadık dükkanını tarif etmişti, biliyordu. Gidecekti ama hiç olmazsa birkaç bardak şarap atmalıydı ki serbest konuşabilsin. Kadından ayrılıp Arap kebapçıya daldı. Camgöz oradaydı. Dip masalardan birinde. Tek başına oturuyor, içiyordu. Sakalı filan uzamıştı. Genç adamı görünce yerinden fırladı, masasında yer ikram etti. Dükkan kalabalıktı. İkindi paydosunda çıkan bir kısım işçiler pamuk bulaşıklı üst başlarıyla oturmuş içiyorlardı. Niyeti uzun boylu oturup içmek olmadığı için kebapsız filan sadece şarap istedi. Camgöz hayli sarhoştu. Bir ara ''Başın sağ olsun demiyorsun ya'' dedi. Genç adam kendi içinin heyecanından bunu akıl edememişti. ''Başın sağ olsun, hayrola, anam, sen sağ ol. Yapma, Camgöz it, hergele, ırz düşmanı, Camgöz kollarının üstüne kapanmış ağlıyordu. Anam benim, evimin direği, onun ölümüyle evim çöktü. Tazminat alacaksın tabii. Başını kaldırdı, içini çekti. Yaşlı gözlerini elinin tersiyle sildi. Dikkatsizlik diyorlar. Tabii mahkemelik olacağız. Eğer mahkemeyi kazanamazsam... Duru yeşil göz bebeklerinden sanki yeşil bir alev geçti. Genç adam ne yapacağını sordu. Hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Annesinin kardeşi genç adamın çalıştığı fabrikada dokuma şefi olduğu için çalışmasa bile parası işliyordu. Onun için asıl dayısı önemliydi. Dayısı şunu şöyle yap yahut şunu şöyle yaptır demezse o hiçbir şey yapamaz, yaptıramazdı. Annesinin çarpan kayışla ezilip bir müddet sonra da ölmesine acımakla beraber üzerinde fazla durmadı. Başsağlığı dileyip kalktı. İki bardak şarap yetmezdi şüphesiz. İki bardak daha içmeliydi. Yol üstündeki şarapçılardan iki bardak daha yuvarlayınca kendine geldi. Artık utangaçlık filan yırtılmıştı. konuşmak istediklerini aklından geçtiği şekilde konuşabilirdi. Baba dostunun dükkanı çarşı içinde toptancı bakkaliyelerinin arasındaydı. İlk bakışta derli toplu herhangi bir perakendeci bakkaldan farkı yoktu. Temiz çinko sandıklar içinde cins cins pirinçler, nohutlar, fasulyelerden şişe şişe zeytinyağlarına, teneke teneke gaz, kınaya kadar her türlü mutfak nevalesi göze çarpıyordu da iplik yahut bezler görünürlerde yoktu. Adamın asıl işi iplik bez üzerine kurulmuştu. İç içe dükkanlarda terziler çalışıyor, fabrikadan alınan top top bezler eline, ayağına çabuk terziler marifetiyle kesilip biçilerek bekar çamaşırı, don gömlek haline getirilip İç Anadolu'ya sevk ediliyordu. Memlekette bu işi yapan yalnız kendisi değildi. Onun için koca fabrikanın bilhassa ince bezleri aynı işi yapan tüccarlar arasında adeta kapışılıyordu. Baba dostu, tüccar Hilmi Efendi, mesleğinin çekirdekten yetişme erbabı olduğu için fabrika ambar katiplerini avucunun içine alıvermekte son derece usta, ellilik, ayı balığı gibi biriydi. 6 yıllık bir iptidai tahsilinden sonrasını getirmemiş, buna hiçbir zaman lüzum da görmemişti. 20'ye yakın çeşitli iş yerinin hesaplarını bizzat kendisi tutar, her türlü girdi çıktısıyla kendi uğraşır, iş anlaşmazlıklarını tatlılıkla yine kendisi hallederdi. İşçileri avucunun içine almakta da ustaydı. Fabrikadaki başarısının belki de tek etkeni olan Hamal Sadık'ı fabrikaya bir suretle yerleştirmişti. Sadık'ın tek rolü katiple çabucak ama çaktırmadan içli dışlı olup adamın cemaziye levvelini, zaaflarını öğrenip Hilmi Efendi'ye bildirmekti. Ondan sonrası kolaydı. Aynı taktik genç adama da tatbik edilmişti. Yeni katibin macerası kendisine anlatıldığı zaman sevinçten ağzı kulaklarına varmış, bu işi de kıvıracağına aklı yatmıştı. Çünkü delikanlının fırka macerasına kurban giden babasını gayet iyi tanıyordu. Hatta fırkasına da devam etmiş, liderin hararetli konuşmalarını alkış tutanlara da katılmıştı. Baba dostluğu buradan geliyordu. Asıl maksadına gelince. Dükkandan içeri giren genç adamı gururunu okşayacak şekilde aşırı iltifatlarla karşıladı. ''Buyurun efendim, buyurun, ne saadet, ne mazhariyet, ne şeref bizim için.'' Merdiven başında durduğu misafirine yol verdi. Genç adam müessesenin irili ufaklı müstahdemleri önünde karşılanış tarzından pek memnun olmuştu. 4 bardak şarap attığı için çakır keyifti. Sıkılıp utanmıyordu. Aynı tumturaklı, cafcaflı sözlerle karşılık verdikten sonra merdiveni önden çıkmaya başladı. Dolgun maaşlı yeni bir iş ihtimali yüreğinde kuvvetlenmişti. Böyle kadir kıymet bilen biri 100 lirayı bile az, daha doğrusu layık bulmayabilirdi. Yukarıdaki camekânlı odanın masası zarif bir içki sofrası halinde donatılmıştı. Genç adam hiç de şaşırmadı. Saydığı, sevdiği liderinin oğlunu başka türlü ağırlayamazdı ya. Size göre değil ama aceleye geldi. Bir daha inşallah acısını çıkarırız. Bu seferlik bir tanışma yemeği olsun. İçkini emredersiniz. Rakı mı, şarap mı? Genç adam hangisi olursa olsun ama çok zahmet ediyorsunuz dedi. Zahmet mi? Ne münasebet evladım. Senin baban yabancı memleketlerde yıllardır niçin bekliyor? Bizim için. Bu millet, bu memleket için değil mi? Söyle, rakı mı, şarap mı? Şarap olsun. Adamlarına emretti. Bize şarap getirin, en iyisinden. Genç adama döndü. Kavaklıdere mi emredersiniz? Rica ederim, mahcup ediyorsunuz. Kavaklıdere getirin, kebaplarımızı da söyleyin. Adamlar birbiri peşinden silindi. Yalnız kaldıkları zaman Hilmi Efendi ilkin idare aleyhinde verdi veriştirdi. İnkılaplar da ne demek oluyordu? Memlekette ne ırz bırakmışlardı ne namus. Hele teşebbüs şahsi yerine devlet teşebbüslerinin saltanatını açıktan açığa sövdü. Sonra sözü gene lidere getirdi. Mücadelesinde muvaffak olsaydı, yanlış anlamayın bu partiyi kaybetti demek değil. Fakat o zamanki mücadele, o zaman muvaffak olsaydı, inkılaplar da onları başımıza bela edenler de belalarını bulacaklar. Hepimiz rahat bir nefes alacaktık. Olmadı ama, tekrar ediyorum, bu hiçbir zaman muvaffak olamayacak manasına alınmamalı. Genç adam sadece dinliyordu. Ne babası, ne babasının fırkası, ne de teşebbüsü şahsi umrundaydı. İnkılaplara gelince... İnkılaplar içinde yetişmiş bir genç için devrimler olağandı. Başka türlüsünü düşünmek aklından bile geçmiyordu. Onun için adamı dinliyor, sözlerinden hiçbir şey anlamıyordu. Aklı fikri yeni iş ve yeni maaşındaydı. Söz dönüp dolaşıp şu meseleye gelse de. Şaraplar, kebaplar geldi, içilmeye başlandı. Genç adam hala dinliyordu. Bir ara söz sırasının kendisine geldiğini anlayarak iskemlesinde doğruldu. Gördüğü yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Hilmi Efendi birden sordu. Ne maaş alıyorsun? Bunu gayet iyi biliyordu Haluki. Sadık'tan öğrenmişti. Genç adam içini çekti. Gülünç dedi. Hilmi Efendi acımış görünerek ısrarla sordu. 50-60 var mı? 50-60 mı? Daha mı çok? Daha az efendim, daha az. Gülünç dedim ya, o kadar gülünç ki 30 lira. Hilmi Efendi yerinde kalkıp oturdu. 30 lira mı? Koca bir gün, sabahtan akşama kadar ambarda çalışmak karşılığı 30 liracık mı? Vergiler çıktıktan sonra 24 lira 95 kuruş. Vay anasını, bu heriflerde hiç mi insaf yok? Deli mi bunlar? Genç bir insan 30 liraya çalıştırılır mı? Herhalde bekarsınız. Evli olduğunu da biliyordu. Genç adam içini çekti. Maalesef evli, dedi. Hilmi Efendi başını avuçları arasına aldı. Çok acımış gibi uzun uzun düşündükten sonra sana fabrikada zulmediliyor, dedi. Öyle muhterem bir babanın evladına karşı. Tekrar başını eğdi, düşünceye daldı. Genç adam taşı zamanında gediğine koyduğu kanısındaydı. Bu kadar yakın ilgi gösterdiğine göre elbette bol maaşlı bir iş uydurup babasına karşı duyduğu hayranlığın boş olmadığını ispat edecekti. Kim bilir, belki de 150 yahut 200 lira aylık teklif ederdi. Bardağına tekrar şarap doldurup yarı yarıya içti. Hilmi Efendi uzun uzun düşündükten sonra "Senin baban" diye başladı. Bu millet, bu memleket için kanını vakfetmiş büyük bir vatanperverdir delikanlı. Bunu herkes bilmez. Hele fabrikasında çalıştığın hüdük hiç bilmez. Onun için bu hayvan herife müşterek bir kazık atıp sana layık görmediği paranın 5 mislini, 10 mislini, 100 mislini çıkarmalıyız. Gençsin, tam para sarf edecek, gülüp eğlenecek zamanın. Başkaları nasıl bol bol harcıyorlarsa sen de aynı şekilde hareket etmelisin. Onlardan neyin eksik? Gençliğin mi? Aklın fikrin mi? Yoksa eline geçecek bol parayı harcamasını mı bilmezsin? Genç adam güldü. Harcamasını bilmemek de ne demekti? Hele eline bol para geçsin de gösterirdi ona para nasıl harcanır. Adam akları kızarmaya başlayan gözlerini genç adama dikmişti. Beni dinle, dedi. Cebinde kaç paran varsa çıkar, koy şu masanın üstüne. Şaşırdı. Niçin? Niçinini bırak. Bak benimkilere. Ceketinin iç, yan ceplerinden, pantolon ceplerinden çıkardığı deste deste paraları masanın üzerine küçük bir tepe gibi yığdı. Genç adam büyümüş gözlerle bakıyordu. Küçücük tepeyi yapan 50'lik, 100'lük, hatta 1000'liklerden başı dönüyordu. Bu kadar parayı nereden, nasıl kazanmıştı? Ne yapacaktı? Bir insana çok değil miydi? Hadi çıkarsana. Küçücük bir tereddütten sonra 325 kuruşunu çıkarıp masaya koydu. Zavallı bir tümsek. Aramızdaki farkı görüyor musun? İnsan, yani adam sırasına girmek, bol bol para kazanmak ister misin? İş teklif edecekti galiba. İsterdim elbette, dedi. O halde sana şimdi yapacağım teklife kulak ver, gözünü aç, sözlerimi sır olarak sakla. Söz mü? Söz. Namus, şeref, mukaddesat babanın şerefi üzerine mi? Korkmaya başlamıştı. Etrafına bakındı, kekeledi. Evet, namusum, şerefim, mukaddesatım ve babamın şerefi üzerine söz veriyorum ki konuştuklarımız aramızda kalacak. Adam bardağına şarap koydu. Bir nefeste dikti. Yayın balığınınkine benzeyen ağzına iri bir kebap parçası attı. Uzun uzun çiğnedikten sonra seninle müşterek iş yapacağız, dedi. Nasıl? Gayet basit. Ben muhasebeyle kalın bezle kalın iplik yazdıracağım. Sen ambardan çuvallara ince bez ve ince iplik dolduracaksın. Üst yanına karışma. Her hafta gel bana. Temiz, tertemiz bir yüzlüğünü al. Genç adam işi anlamış, sarsılmıştı. Hırsızlık teklif ediyordu. Elindeki çatalı masaya atıp ayağa fırladı. Hayır, yapamam. Beriki de kalkmış şaşırmıştı. Nasıl oluyordu? İnsan değil miydi bu? Bunun ağzı yok muydu? 24 lira parayla yetinmek mi istiyordu? Yoksa haftada 100 lirayı az mı buluyordu? Dur, dedi. Acele etme. Konuşup anlaşalım. İstemiyorum. 150 olsun, 200 olsun. Genç adam Bu bahiste bir tek kelime daha söylersen seni yarın fabrika sahibine şikayet ederim. Çekil yolumdan. Adam önüne bir duvar gibi gerilmişti. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Seni alakadar etmez. Peki ama niçin? Orası benim bileceğim şey. Çekil kenara. Hadi. Merdivenleri hızla inip çıktı, gitti. Hilmi Efendi donmuş kalmıştı. Nasıl oluyor, nasıl olabiliyordu da ayda 400, 500, 800 hatta 1000 liralık bir avantaya sırt dönebiliyordu. Halbuki bundan evvelkiler haftada 100 lira teklifini duyunca üstelik ellerine sarılmış şapur şupur öpmüşlerdi. Aptal diye düşündü. Sonra içini bir korku bürüdü. Ya sahiden gider de fabrika sahibine gevezelik ederse? Gerçi şahit şuhut yoktu, inkar ederdi ama ne de olsa iz bırakabilirdi. Asıl kötüsü bundan böyle ambardan da faydalanması mümkün olamayacaktı. Sonra ihtiyatsızlık etmiş, Sadık'tan söz açmıştı. Bilek saatine baktı. 11'e geliyordu. Bu saatte patrona gitmezdi herhalde. Gitse bile ellerini pantolon cebine soktu, sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Genç adam yıkılan ümitleriyle bomboş caddenin kaldırımında ağır ağır ilerliyordu. Omuzları düşmüştü. Niçin, niçin böyle pis bir teklifte bulunmuştu sanki? Böyle bir teklife yanaşacağını mı sanmıştı? Başkalarına böyle mi görünüyor? İlk teklifte hemen yanaşacağı hissini mi veriyordu? Sarhoş yüklü bir fayton bomboş caddenin parkelerinden şakırtıyla geçti. Dikkat bile etmedi. Demek baba dostu da olsa insanlar onda hırsızlığa yatkınlık görüyorlardı. Öyle miydi gerçekten? Değil birkaç yüz, birkaç bine bile tenezzül eder miydi? Kafasında karısı, sonra birbiri peşine yuvarlanan sarı demirleri pırıl pırıl karyola, mavi ipek yüzlü yorgan, sakız gibi beyaz örtüler filan geçti. Ağlayacak kadar hırslandı. Şimdi evde kim bilir nasıl tatlı hayaller içinde kocasının dönmesini bekliyordu. Uyumasına imkan mı vardı? Kapıdan girerken ümitle parlayan gözleri bir bakışta her şeyi anlayarak sönükleşiverecekti. Keşke bugün de gelmeseydi. Bu geceyi de rahat rahat uyuyarak tatlı rüyalarla geçirseydi. Caz gümbürtüleri taşan büyük barlardan birinin önünden geçti. Fayton gibi bunun da farkına varmadı. Karısının ümidini kırmamak için durumu saklasa mıydı acaba? Söz verdi. Bugün yarın diye oyalasa mıydı? Bundan ne çıkacaktı? Günün birinde öğrenmeyecek miydi? Ana caddenin sonuna gelip de işçi mahallesine kıvrılırken fabrika borusu kalın kalın ötmeye başladı. Hayatının en büyük rakamı 24.95'i hatırladı. Bu ay bundan önceki aylardan çok fazla ihanet edecekti 24.95. Daha şimdiden bakkala 10 liraya yakın borçlanmışlardı. Yeni ayın haftası bile değildi henüz. 3 hafta vardı önlerinde. Ama bunu düşünmenin sırası mıydı şimdi? Karısına ne cevap vermeliydi? Kadıncağızın hayallerini bir vuruşta tuzla buz etmeli miydi yoksa oyalamalı mı? Sümerbank dokuma fabrikasının önünden geçiyordu, durakladı. Kadınlı erkekli işçi kalabalığını doymak bilmeyen obur bir iştahla yutan fabrika kapısından içeri baktı. Devletin malı olan bu fabrika hakkında hiçbir fikri yoktu. Şuradan buradan işittiğine göre çalıştığı fabrikadan çok daha değerli tertipliydi. Memurlar devlet dairelerinde olduğu gibi fabrika umum müdürü, muhasebe müdürü yahut herhangi bir amirin keyfine göre istenildiği zaman kuyruklarından tutulup atılamıyordu. Sicilleri vardı. Suçsuz bir memurun işinden çıkarılmasını daha üst makam tayin ediyor, o üst makam istediği kadar küçük olsun memuru da dinledikten sonra kararını veriyordu. Buraya mı başvursaydı acaba? İçinde gene tatlı bir ümit belirip söndü. En azından ortaokul diploması isteniyordu. Elindeki vesika orta sondan ayrıldığını gösteriyordu. Bundan önce başvurduğu birçok resmi yerlerde bu pürüz en büyük engel olmuştu. Belki sadece bu değil. Öbür taraftaki adamın oğlu oluşunda şüphesiz çok büyük payı vardı. Dehşetli bir sıkıntı içini kazıyıp geçti. Peki ne olacaktı bunun sonu? Hayatı boyunca hor görülüp gagalanacak mıydı? Babasından ona neydi? Babasının kafasında olsa babasına kafa tutup yurduna dönmezdi. Yoksa herkes ihtiyar çırçır katibi gibi babası tarafından maksatlı olarak buraya yollandığını mı sanıyordu? Bir su birikintisini atladı. Elektrik direkleri buradan öteye geçmiyordu. Yukarıda ay olmadığı için alt alta üst üste harap evler kalabalığından ibaret mahalle gece yarısının koyu karanlığına gömülmüştü. Arada yanı veren bir kibritin alevinde sigara yakan bir işçinin kuru yüzü belirip kayboluyordu. sokakları ağır ağır geçerken paydos etmiş işçi kalabalıklarına rastlıyor ama görmüyordu. Uzun zaman aynı yerlerde yaşamanın verdiği alışkanlık içindeydi. Ne mahalle, ne evler, ne iş başına koşan işçiler, ne de paydos edenler umurundaydı. Onu şimdi yalnız karısı ilgilendiriyordu. Ne cevap vermeliydi? Bir vuruşta hayallerini yıkmalı mı, yoksa oyalamalı mıydı? Genç kadın, bu gece her zamandan çok kudurup karnını boyuna tekmeleyen sarı saçlı mavi gözünün hayaline dalmıştı. Saate baktı. 11.30 geçiyordu. Esnedi. Yaşaran gözlerini ellerinin tersiyle sildi. Sabaha kadar bekleyecekti. Adam madem bu kadar yakınlık göstermişti, mesele yoktu. 50, 60, 70, belki de 100 liralık bir işle gelirse kocası, dünya onların olacaktı. Belki de babasını hemen getirirlerdi. O zaman bir göz odada nasıl barınırlardı? En iyisi evi değiştirmek, 1.5 yahut 2 odalı bir başka yer bulmaktı. Ne iyi olurdu. Büyük odada kendileri yatarak kalkar, küçük odada babası, kızkenki gibi, başta ihtiyar muy, babanın ahbapları gelir, kahveler pişer, gustiler çalınırdı. Hele çocuğu da olunca babası kim bilir nasıl severdi torununu. Hele bir 2 yaşına girip de ayaklı canavar olduğu zaman dedesi elinden tutar, kıra götürür, yanından ayırmazdı. 12'ye doğru oda kapısı vuruldu. Yıldırım gibi fırlayıp kapıyı açtı. Kocasıydı. Ne haber kocacığım? Genç adam neşeli görünmeye çalışarak oldu dedi. Sahi mi? İş verecek mi? Maaş kaç? Verecek ama ay başından sonra. Maaş kaç? Konuşmadık. Aldığım parayı sordu. Söyledim. Şaştı. Herhalde 80 liradan aşağı teklif yapmaz. Genç kadının göz bebeklerinden şimşek çaktı. 80 derse sakın hemen kabul etme. 100 de, 120, 150 de hemen kabul etme. Olmaz mı kocacığım? Genç adam isteksizce masasına geçip iskemleye oturdu. Genç kadın bu isteksizliğe dikkat etti. Niçin neşesizdi? Adamı görmüş, söz almıştı ya. Daha ne? Yanına sokuldu. Elini omzuna koydu. Niçin sıkıntılısın? Genç adam silkinerek, "Yo," dedi. "Sıkıntılı değilim. Başım ağrıyor sadece." Niçin? Şarap içtik biraz da. Yatakları sereyim mi? Sen bilirsin. İçki içtiği zamanlar kocasının mutlaka başı ağrıdığını, canının sıkıldığını bildiği için üstünde durmadı. Yarına bir şey kalmazdı. Şu işi koparmıştı ya. Demek Allah kulunu bunaltmıyordu. Sıkıyor sıkıyor. Koca yatağı kucaklayıp yere attı. Sonra da bir sebep halk ediyordu. Bu sözde babaannenindi. Sahi babaanne ne alemdeydi acaba? Kocası yeni işe geçer de bol bol kazanmaya başlarsa onu da getirseler miydi? Sordu. Maaşımız artarsa babaanneyi de getirtelim, olur mu? Genç adam duymadı bile. 11. ayrımın sonu, sayfa 144.